Muhabbet Podcast'a hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa süre önce Muhabbet'in ilk bölümünü yayınlamıştık biliyorsunuz. Bu kadar çabuk ikinci bölümü yayınlayacağımı açıkçası düşünmüyordum ama sosyal medyada bu aralar bir konu konuşuluyor ve ben de bu konu hakkında görüşlerimi belirtmek istiyorum. Aslında ilk bölümde de kısaca bir şeyler paylaştık ama yani daha eksik kaldı, daha konuşulacak çok şey var aslında. Sizin de bu konu hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin. Günümüzün konusu arkadaşlar, gurbetçiler ve Türkiye'deki Türkler arasında maalesef yaşanan ufak bir gerginlik. Ben ufak bir gerginlik diyorum çünkü ufak olmasını umut ediyorum açıkçası. Bugün kısaca değineceğimiz konulardan biri gurbetçiler oy kullanmalı mı? Ayrıca tabii bu bir Türkçe rap podcastı olduğu için Türkçe rap'te gurbetçilerin rolünü konuşacağız. Türkçe rap tarihinde atılan ilk dislerden birini konuşacağız. Çünkü bir nevi gurbetçilere atılmıştı o dis. Ayrıca hani Almanya nasıl bir yer? Almanya bitti mi? Yani bu tarz işte bu sokak röportajlarında artık biraz efsane haline gelen konulardan biri. Bunları da konuşacağız arkadaşlar. Bu sokak röportajları zaten bence aslında bütün olayları fitilleyen konu diyeyim. Çünkü bu sokak röportajları olmasa belki de bu kadar konuşulmayacak. Aslında bu sokak röportajlarının çoğu da kurgu, hani önceden ayarlanmış kimin ne söyleyeceği falan ama bizim insanımız da çok duygusal olduğu için yani hemen bu konulara atlayıveriyoruz. Önce biz konularımıza geçmeden duyurularımızı yapalım. Çünkü yayınlayacağımız birçok çalışma var önümüzdeki haftalarda arkadaşlar. Onların duyurusunu yapayım ben önce. Çünkü birçok tarih belli oldu. Şimdi ilk önce 7. ayın 21'inde Ben Bir Gurbetçiyim adlı parçayı dijital platformlara taşıyoruz. O parçayı son günlerde yayınlamıştım. İşte bu konuyla ilgili olduğu için biraz da içimde hani ne bileyim benim için önemli olan bir konu olduğu için böyle bir parça yayınlamayı yayınlamak istedim. Gerek duydum açıkçası ve yaptım. Artık o parçayı da dijital platformlara taşıyoruz. 7. ayın 21'inde. 7. ayın 29'unda Akıl Var, Mantık Var EP yayınlanacak. Kaan Karamanyaks ile birlikte yaptığımız birkaç parçayı bir araya getirip bir EP halinde dijital platformlara taşıyoruz. Daha önce de söylemiştim. Eski parçalarımızı yavaş yavaş dijital platformlara taşıyoruz. Yine bunlardan biri eski parçalarımızdan, eski çalışmalarımızdan topladığımız bir toplama albüm MK Klasikleri Volume 2, yani bir sürü parçamın bir arada olduğu, artık aslında tek niyet burada bunları dijital platforma taşımak. 8. ayın 19'unda o yayınlanacak ve 8. ayın 26'sında asıl önemli çalışmam, bu sene tamamen yeni kaydettiğim Hayal Kuramıyorum Artık adlı albümüm yayınlanacak arkadaşlar. 8. ayın 26'sında bu tarihi mutlaka artık takviminizde kendinize not edin. 8. ayın 26'sında Hayal Kuramıyorum Artık adlı albümüm yayınlanacak ve 9. ayında 23'ünde Dehşet Crew parçalarından oluşan bir EP tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Dijital platformlar adreslerini, linklerini YouTube'dan izliyorsanız eğer bu videonun altındaki açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Spotify olsun, diğer platformlar olsun. Ayrıca sosyal medya üzerinden ve YouTube üzerinden bizlere ulaşmak istiyorsanız @muratkaresmi adresimiz, muratkaresmi diye bulabilirsiniz bizi. Tüm sosyal medya platformlarından ve artık TikTok'ta da muratkaresmi 57, bir tek orada değişik, diğerlerinde hep muratkaresmi olarak geçiyor ama orada maalesef o adresi başka bir arkadaşımız kullandığı için muratkaresmi 57 olarak bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, konunun başlangıcı arkadaşlar, konumuza geliyoruz. Dediğim gibi bu sokak röportajlarıyla başladı bu konular. Sosyal medyada artık birbirlerine karşı yapılan videolarla başladı. Yani sırf bu son 2-3 günde benim önüme düşen bir sürü video oldu. Gurbetçilerin artık attığı videolar var. Hani arabalarıyla bilmem ne sıla yoluna çıktıklarına euroları değil sizleri bozmaya geliyoruz tarzında. İşte Türkiye'deki kardeşlerimizin cevabı oluyor. Kendi arabalarını paylaşıp da gelin bekliyoruz gibisinden. Yani çok enteresan bir çatışma, bir gerginlik diyeyim. Birbirlerine laf atmalar zaten onlar bildiğimiz şeyler. Hani gurbetçiler oy kullanması kolaysa gelsin burada yaşasın tarzı videolar artık. Bu çikolata videoları, sana çikolata yok tarzından yorumlar falan filan. Hoş olmayan birçok şey görüyoruz maalesef bu sosyal medya ortamında şu an. İnanılmaz bir düşmanlık başladı maalesef. Yani hani gülerek anlatıyorum bunları çünkü bir taraftan hani ağlanacak halimize gülüyoruz gibi bir şeyiz. Çünkü kim kime düşman? Yani neticede hepimiz Türk'üz. Yani hepimiz kardeşiz ama enteresan bir ortam oluştu. Ben burada sadece kendi fikirlerimi belirteceğim arkadaşlar. Hani biraz da belki de taraf görünebilirim çünkü neticede ben bir gurbetçiyim ve burada yaşayan bir insan olarak sadece burada yaşayan bir insanın tecrübelerini size aktarabilirim. Yani siz de bu konudaki fikirlerinizi mutlaka yorumlarda belirtin çünkü merak ediyorum. Herkesin yorumuna açığız bu konuda. Yani önce isterseniz gurbetçi olmak nasıl bir şey onu konuşalım. Yani çünkü son günlerde bir parça yayınladım biliyorsunuz. Ben bir gurbetçiyim şarkısı. Ve çok güzel geri dönüşler aldım. Gurbetçilerden tabii ki. Çünkü onları anlatan bir şarkı olduğu için şarkıyı dinlerken yani birçok insan gözleri yaşarmış, gözleri dolmuş. Yani bunu açıkçası çok iyi anlayabiliyorum çünkü yazarken ben de çok duygulandım. O şekilde yazdım. Yani bu şarkıyı yaparken hani bunun videosunu hazırlarken falan bunu sadece aslında bunu yaşayanlar yazabilir veya anlatabilir. Çünkü bu duyguları başka türlü tarif edemezsiniz. O yüzden de insanlar hani bu konuda kendilerini orada o şarkıda bulduğu için hani biraz da mutluyum. Ne diyeyim? Çünkü bu işi bunun için yapıyoruz biz. İnsanların duygularına tercüman olmak için, onların yaşadıklarını, bizim yaşadıklarımızı paylaşmak için. Yani bir nevi duygularımızı paylaşıyoruz gibi bir şey oldu. Yani şimdi gurbetçilik nasıl bir şey? Yani şimdi çocukluğunuzda ırkçılık nedir? Anlamanız mesela zaman alır. Çocukken hani ırkçılık aslında bilmez insanlar. Neden? Mesela internette bir video var. Bulabilirsem onu videoya da eklerim. Siyahi bir çocuk ve beyaz bir çocuk hani birbirlerinin üstüne doğru koşarak sarılıyorlar. Çünkü çocuklarda öyle bir his yok. Bu zamanla maalesef insanlara aşılanan bir şey. Yani çocukluğunuzda insanların farklı olduğunuzu yani size hissettirmesi, bunu anlamanız zaman alır. Size yapılan her ırkçılığı anlamazsınız bile. Yani bu bazen başka bir çocuk tarafından olur, bazen öğretmeniniz tarafında olur. Yani burada Almanya'da bizim yaşadıklarımızı anlatmak gerekirse. Yani aileniz size geldiğiniz yeri unutmamanız için biraz daha sıkı yetiştirir, daha disiplinli yetiştirir. Mesela Türkiye'deki çocuklara nazaran. Daha fazla milliyetçi duygularla yetiştirir, daha muhafazakar. Evde Türkçe konuşulur, Türk gazeteleri okunur, Türk filmleri izlenir. Yani bir Türk gibi yaşanır aslında. Burada Almanca öğrenmeniz çocukken Yani o zamanı hatırlıyorum da ilk başta yani önünde konuşan bir insan var. Sen daha önce sadece Türkçe konuşmuşsun. Hatırladığım kadarıyla tabii ki sadece. Yani karşındaki insan ne istiyor anlamıyorsun falan. Yani çok enteresan duygular, enteresan şeyler bunlar ama işte nasıl anlatayım da Türkiye'ye gelmek mesela her sene Türkiye'ye gelmek o sene sizin için highlight olaydır. Yani bir senede birçok şey yaşarsınız belki ama o Türkiye'ye gelmek o sene için akrabalarınızı görmek, bütün ailenizle birlikte vatanınızı görmek highlight'tır. Yani o senenin asıl olayıdır arkadaşlar. Ve şunu kesinlikle söylemem gerekiyor ki hele o sıla yolu yani onu yapmayan, onu yaşamayan gurbetçilik nedir bilemez. Yani o çileyi çekmeyen bizim hissettiklerimizi kesinlikle hissedemez. Çünkü yani bir gün, iki gün hani eskiden arabalarda özellikle daha kötüyken, daha zayıfken diyeyim. Şimdi yüksek beygirli arabalarla pek fazla sıkıntı olmuyor. Hani hız açısından. 3 gün binlerce kilometre yol yapıyorsunuz. Yani o kadar yabancı ülkeyi geçip mesela Sırp, Bulgar veya Yunan polislerinin gözlerindeki o nefreti görüyorsunuz. O yüzden Kapıkule'ye varınca mesela o Türk bayrağını görünce o mutluluktan gözyaşlarını dökmeyi, bunları yaşamayı, bunları yaşamak lazım bir kere ki bu olayı anlayasınız. Mesela bir tane fotoğraf var, bir tane röportaj var hatta daha doğrusu. Orada gurbetçi bir arkadaşımıza Kapıkule'de duygularını soruyorlar ve o da gözyaşlarına boğuluyor. Çok samimi bir şekilde söylüyorum ki o röportajı gördüğümde hani ben de gözyaşlarımı tutamadım açıkçası. Çünkü ya dediğim gibi o duyguyu yaşamak için o yolculuğu bir yapmanız lazım. O hayatı bir yaşamanız lazım. Belki de Türkiye'de yaşayan bir insan için saçma gelebilir. Hani o zaman yine o muhabbete geliyoruz. Madem o kadar çok seviyorsun, o zaman gel burada yaşa muhabbetine geliyoruz. Ama işte o kadar kolay olmuyor. Bu konu hakkında daha önce de ben konuşmuştum arkadaşlar. Hani kurulu düzen var falan filan diye dalga geçiyorlar ama siz bütün bir hayatınızı Almanya'da yaşadığınız zaman yani çocukluğunuzdan beri aile, arkadaş, akraba ortamınız burada oluyor. Yani bir iş yerinde yıllarca emek veriyorsunuz, belli bir noktaya geliyorsunuz ki belli bir noktaya gelmek için Almanlardan da daha fazla çalışmanız lazım. Çünkü aynı çalıştığınız zaman Alman tercih ediliyor bir noktaya gelmek için. Yani bu bir taraftan da baktığınızda normal bir şey. Ondan sonra ne bileyim yani ev borcu ödüyorsunuz yıllarca, evinizde çalışıyorsunuz, istediğiniz yere istediğiniz hale getiriyorsunuz. Yani bu kadar kolay değil. Her şeyi bırakıp da sıfırdan başka bir yere başlamak. O yüzden bu muhabbeti ben biraz saçma buluyorum. Yani hep aynı şey söylendiği için bunu da bir söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yani o yüzden hani bizleri bu konularda mazur görün. Yani bu konularda biz biraz daha hassasız, biraz daha duygusalız. Yani ömür boyu yaşanan şeyleri de hani birkaç cümlede anlatmak, sığdırmak zor oluyor. Zaten Türkçemiz de bildiğiniz gibi sizinki kadar güzel değil. Yani o anlatabildiğimiz kadar anlatabiliyoruz biz de. Sizin mesela içinde yaşadığınız doğal olan o memleket, vatan mevzusu bizim hayatımızı belirleyen olaydır. Yani bize Türk olduğumuz burada hissettirilir. Her şeyden önce Müslüman olduğumuz hissettirilir. Yani madem hani oraya geldik, şimdi biraz da Almanya'yı konuşalım arkadaşlar. Almanya nasıl bir yer? Yani şimdi kötü konuşmamı bekleyebilir falan bazıları ama tabii ki ben sadece gördüklerimi, yaşadıklarımı, tecrübelerimi anlatacağım. Şimdi bazılarınızın Almanya'ya gelmek istediğini de biliyorum. Öyle bir hayalinin olduğunu da biliyorum. Şimdi özellikle bilmediğiniz için mesela kendi şartları zor olduğu zaman insanın bilmediği şeyin peşinden koşar yani. Bu çok doğal bir şey. O yüzden ben sizlere fikirlerimi, tecrübelerimi ileteceğim her şeyden önce. Almanya, evet, rahat bir yer. Yani gerçekten açıkça söylemek lazım. Almanya yaşam olarak birçok ülkeden daha rahat bir yer. Hoşgörülü bir yer. Hani bunu da bazıları şaşıracak belki ama yani gerçekten hoşgörülü bir yer. Yani bunu da açık açık söylemek lazım ve teşekkür de etmek lazım. Yani çünkü adamlar senin nasıl yaşadığına karışmaz, senin dinine karışmaz, saygı gösterir, kültürüne saygı gösterir. Tabii biraz da tarihleriyle alakalı olan bir şey bu. Yani biliyorsunuz Almanya'nın tarihini ve Yahudilere yaptıklarını. Bunlardan ders çıkardılar mı, çıkarmadılar mı? Bu da belki tartışılır ama tekrar o imajdan kurtulmak için özellikle de tabii ki gayret gösteriyorlar diyeyim. Hoşgörülü olduklarını zaten şuradan anlarsınız ki bazı sokaklar var mesela burada kendinizi Türkiye'de gibi hissedersiniz. Mesela Köln'de Kolbstraße, Berlin'de Kreuzberg gibi yerler var ki Duisburg'da da yani öyle yerler var. Tamamen Türklerle dolu. İstanbul'dan geçer gibi hissedersiniz kendini yani. Öyle bir şey var. Öyle bir hoşgörü var bu konuda. Sağlık sistemi mesela iyidir. Eskisi kadar olmasa da. Sosyal haklarınız iyidir. Devlet size yardımlar yapar. Kira yardımı gibi, çocuk parası gibi. Tabii belli şartları var bunların. Bu yardımları almak için belli bir gelirin altında geliriniz olması lazım falan. Ama buna karşın da sizin yapmanız gereken şeyler de var. Mesela size gösterdikleri işleri kabul etmeniz lazım. 1 euroya saat ücretiyle yapılan işler falan oluyor. Bunları yapmak zorunda da olursunuz yani. Ama bence Almanya'nın Türkiye'ye oranla en büyük avantajı ne derseniz teknolojiye ulaşmanın yani çok çok daha kolay olması. Burada mesela bir telefon, bilgisayar, PlayStation, araba yani Türkiye'de araba alması gerçekten çok zor bir şey yani bu vergilerle de özellikle. Yani televizyon aklınıza ne geliyorsa alması burada Türkiye'ye oranla çok çok daha kolay. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama yani Türkiye'ye oranla kolay derken çok da kolay olduğu anlamına gelmiyor yani. Neticede burada da belli bir geliriniz var, belli gideriniz var. Ama Türkiye'de yani bunu kabul etmek lazım. Teknoloji pahalı bir şey yani. Teknoloji inanılmaz pahalı bir şey. Sırf PlayStation 5 fiyatlarına baktığınız zaman ne bileyim telefon fiyatlarınıza, araba fiyatlarına baktığınız zaman bunları rahat bir şekilde anlarsınız. Yani şimdi Almanya'yı anlatırken kulağa tabii çok hoş geliyor şimdi her şey ama Almanların çok hoşuma giden güzel de bir lafı var mesela. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten diyorlar. Yani ışığın çok olduğu yerde gölge de çoktur. Bazı sokak röportajlarında görüyorum mesela. Bunların çoğunun kurgu olduğunu daha önce de belirtmiştim. Bir muhabbet var. Mesela şu Almanya bitti muhabbeti. Bu tamamen bir geyik muhabbetine döndü arkadaşlar. Yani Almanya bitti mi? Almanya bitti mi? Yani Almanya'nın bitmediğini veya Türkiye'yi kıskanmadığını hepimiz biliyoruz. Yani burada söylenmek istenen şey farklı. Ben bunu anlıyorum da yani biz gurbetçilerin daha önce de dediğim gibi Türkçesi biraz da kıt diyeyim yani kelime hazinesi olarak da kendini ifade etme konusunda da o yüzden tam anlatamıyorlar dertlerini. Orada aslında insanların söylemek istediği şu. Yani babalarımız zamanında, Marx zamanında paranın büyük bir değeri vardı. Ve babalarımız 3000-4000 mark para kazanınca bir aileyi rahat bir şekilde geçindirebiliyordu. Bir de yanında para biriktirebiliyordu. Yani kenara 1000 mark, 2000 mark bunlar büyük rakamlar ama bunları kenara atabiliyorlardı, biriktirebiliyorlardı. Yani hiç zorlanmadan. Şimdi ise bu Türkiye'de de böyle yani. Şimdi iki kişi çalışmasına rağmen insanlar ay sonunu ancak denk getirebiliyor yani böyle. O yüzden hani herkes borçlu, özellikle hani bana borçluyum diyen büyük ihtimal yalan söylüyordur. Çok az kişi vardır yani burada borçsuz olan. Mutlaka taksitle aldığı bir şeyler vardır. Kredileri vardır. Araba alırken hani çoğu şimdi güzel arabalarla geliyor Türkiye'ye. Onların da bile çoğu imza atılarak alınan arabalar. Kimse kolay kolay çıkartıp 20 bin euro, 30 bin euroya araba alamıyor yani. Bunlar hep krediyle yapılan işler. Yani Almanya'yı zaten ayakta tutan bu otomotiv sektörüydü. Bugüne kadar bu yüzden çok güçlüydü Almanya. Ama dünya değişiyor. Yani şimdi elektrik arabaya geçilmesiyle birlikte yan sanayi ölüyor arkadaşlar. Ve ya bu Almanya için ciddi bir sorun. Çünkü mesela bir dizel benzinle çalışan araba 100 yan parçası varsa elektrikli arabada 5 yan parça var ve bu yüzden de bütün yan sanayi yani bütün bu şeyleri üreten firmalar yavaş yavaş kapanıyor. Araba firmaları bütün fabrikalarını yurt dışına taşıyor. O yüzden yani bu bir gerçek. Yüz binlerce kişi işinden oldu. Özellikle de bu pandemiden sonra bu işsizlerin sayısı da çoğaldı. Hatta açık açık söylemem gerekiyor ki ben de işini pandemiden sonra kaybedenlerden biriyim. O yüzden hani size bir gurbetçi kardeşimiz Almanya'ya gelme diyorsa onu ciddiye alın. Yani orada sizin kötülüğünüz için değil veya Türkiye'nin durumunun çok iyi olduğu için değil. Yani sizi sevdiği için öyle diyordur. İnanın bana yani çünkü Almanya'da yani insanların azımsanmayacak kadar büyük bir bölümü ırkçı. Yani yabancı düşmanlığı var. Bu bir sır değil. Bunu zaten kime sorsanız söyler. Ve size okulda, iş yerinde olsun, tüm hayatınızda bir noktaya gelmek için yani orada bir Alman'dan fazla çalışmanız gerekiyor ve çok çalışkan olmanız gerekiyor. Ki hani bizim için birçok şey söylenebilir burada Almanlar, Türkler hakkında hani birçok şey söyleyebilir ama biz asla tembel değiliz. Gerçekten çok çalışkan insanlarımız var ve burada bir noktaya gelmek için gerçekten çok büyük çaba harcıyorlar. O yüzden hani Almanya Türkiye'yi kıskanıyor derken burada da aslında hani insanları kıskanmıyor. İnsanları asla kıskanmaz. Siyasi bir açıklama yapmaya çalışıyor insanlar. Yani Almanya'nın Türkiye'ye yaptığı yani siyasal olarak düşmanlıklardan dolayı Almanya'nın Türkiye'yi çekemediğini ve güçlenmek istemediğini söylemeye çalışıyor. Yoksa yani Alman Türk'ü niye kıskansın? Hatta ben size şunu da açık açık söyleyeyim. Almanlar Türkleri hayatta kıskanmaz. Çünkü Almanlar çok arogan, kendini beğenmiş insanlar oldukları için yani diğer milletlere böyle tepeden bakarlar. Kendilerinin birçok şey elde ettiği için yani diğer ülkelere bayağı bir tepeden bakarlar. Ve ben bizzat birçok insan tanıyorum ki Türkiye'den bir haber yani insanların mağaralarda yaşadığını, develere bindiğini, çöllerde yaşadığını hani bu şekil bir düşüncesi olan birçok insan var Türkiye hakkında. Ben bunu bizzat gördüğüm için, bizzat bu insanlarla tartıştığım için artık sizin mağaralarda yaşamadığınızı biz burada anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Bunu gerçekten yaşadım. Yani daha son bir kişiyle tartışmıştım bu konuyla ilgili. Geçen sene iş yerindeyken daha bu tarz düşünen insanlarla bunu tartışmıştım. Yani resmen daha deveye bindiğini söylüyordu bana Türkiye'deki insanların. Dedim sen benim ülkemi benden daha mı iyi bileceksin, ama dediğim gibi bu insanlar dünyadan bir haber olduğu için, sadece kendi medyasına da inandığı için bu konuda onları aydınlatması da zor, ama elimizden geleni de yapıyoruz bu konuşmada. Yani bir başka tartışma konusu da arkadaşlar, benim de biraz kızdığım bir konu açıkçası, gurbetçiler oy kullanmalı mı? Bir kere bu tartışmanın kimler tarafından çıkarıldığını anlamak için önce tartışmanın neden ortaya çıktığını anlamak lazım. Çünkü son seçimlerde biliyorsunuz, yanlış hatırlamıyorsam, gurbetçilerin 2/3'ü, yani yanlış hatırlamıyorsam %67 olması lazım, oylarını şu anki hükümetten yana kullandı ve bütün bu tartışmaların yapılmasının tek sebebi aslında bu. Dolayısıyla bu tartışmayı ortaya çıkaranlar da genelde bu muhalefet, yani muhalefet yapan insanlar, Türkiye'nin karışmasını isteyen, yani özellikle FETÖ ve PKK gibi terör yandaşları. Yani bu sokak röportajlarını falan düzenleyenlerin çoğu da, inanın bunlar arkadaşlar, bunların çoğu kurgu. İnsanların sadece birbirleriyle arasındaki bağları koparmaya çalışıyorlar. Gurbetçilerin yani oy kullanmaması, kullanıp kullanmaması, yani kimseyi aslında ilgilendiren bir konu değil. Yani bizler her sene vatanımızdayız. Biz de olup bitenleri görüyoruz. Herkesten önce biz güçlü bir Türkiye'yi istiyoruz. Yani burada Almanlar karşısında mahcup olmak ister miyim ben mesela? O yüzden yani sizin kötülüğünüzü ister miyim? İstemem. Herkesten önce ben istemem yani. Ben Türkiye'nin daha güçlü olmasını isterim. Yani ayrıca mesela Gezi olayları olsun, 15 Temmuz olayları olsun, bunlar halen aklımızda. Yani biz seçime giderek burada bir başkasının kaderiyle değil, kendi kaderimizi belirliyoruz. Biz kimsenin kaderiyle oynamıyoruz. Eğer birilerinin kaderiyle oynuyorsak, bu da FETÖ ve PKK yandaşları, bunların kaderiyle oynuyoruz ki bunların kaderiyle de oynamamız gerekiyor açıkçası. Hem Türkiye'de savaş çıksa, yani gözünü kırpmadan canını verecek milyonlarca asker var burada. Hani derler ya, bize sürekli bunu söylerler. Bedelli askerlik yapmış konuşuyor diye. Hani 1.000 euroya askerlik yapmış falan. Yani biz bulunduğumuz ülkenin şartları dolayısıyla böyle yaptık. Ama hani bunu söyleyenler mecbur oldukları için askere gidiyor ve 15 ay sadece o üniformayı taşımak onların yaptıkları. Yani o üniformayı taşımaktan ibaret. Ama o ordunun ruhunu taşımayı öğrenememişler maalesef. O ordunun ruhunu yaşamayı bilmeyen insanlar, bizlere bunları söyleyenler maalesef. Ama merak etmeyin. Yani ihtiyaç duyulduğunda burada canını vermeye hazır. Avrupa'da milyonlarca askeri var bu ülkenin. O yüzden hani canını vermeye hazır olan insanların bu ülkeyle ilgili söz hakkı da olması lazım diyerek aslında bu konuyu da kapatmak istiyorum. Yani dediğim gibi ben bu konu hakkında tartışmak da istemiyorum. Yani ben bir Türk vatandaşıyım. O yüzden benim oy kullanma hakkımı da kimse sorgulamaması gerekir. Ben burada Almanya'da yaşıyorsam bile, Almanya'da oy hakkım yok benim. Almanya'da yani öyle bir şey istesem, Almanya'da oy hakkımı kullanmak istesem Alman vatandaşlığına geçerim. Ama ben Türk'üm. Hani nasıl burada yaşayan Türk futbolcular Türk milli takımında oynuyorsa hani orada tamam değil mi? Yani gurbetçiler mesela Türkiye'de futbol oynasın milli takımda. Ama gurbetçiler Türkiye'de oy kullanmasın, orada hani söz sahibi olmasın. Burada yaşayan insanların ülkeye faydasından, ülkeye olan katkılarından faydalanılsın ama burada yaşayan insanların da söz hakkı olsun, o zaman hayır. Bu bence yanlış bir düşünce. Biz de Türk'üz, yani biz de sizlerdeniz. Daha önce de söylediğim gibi bizim sizden tek farkımız tatil zamanlarında siz İstanbul'dan memleketinize gidiyorsunuz. Biz de bir ötesinden İstanbul'a gelip memleketimize gidiyoruz. O yüzden orada bir düşmanlık yapmamak lazım. Gelelim Türkçe rap kısmına. Yani Türkçe rap tarihine baktığımız zaman gurbetçiler olmasaydı belki Türkçe rap olmazdı demeyelim de en azından çok daha geç ilerlerdi ve bu seviyelerde de bence olmazdı. Yani King Size Terror ve Islamic First gibi gruplarla başlayan bu macera kartelle adeta zirve yaptı. 7'den 70'e herkese ulaşmış oldu. Hala hatta kime sorsanız o kartelin kartel şarkısının sözlerini ezbere söyler size. O derece büyük bir başarıydı o. Bugün bile çok saygın gurbetçi rapçiler var. Ama burada hayatta hepsini sayamam. Çünkü mutlaka birilerini unuturum orada. O yüzden kimseye haksızlık yapmak istemem. Hepsine de selamlarımı sunarım. Ama şunu da piyasayı iyi bilen biri olarak rahatça söyleyebilirim ki bu piyasada da maalesef biraz gurbetçilere karşı bir tavır var arkadaşlar. Hele ki biraz muhafazakar biriyseniz bunu biraz da belli ederseniz özellikle her platformda bu piyasadan sizi dışlarlar. Ya hiç din böyle siyaset konularına falan girmeyeceksin ya da sonuçlarına katlanacaksın. Hani bunu bizzat da yaşamış biri olarak söylüyorum. Çünkü müzik piyasası eğlence sektörünün büyük kısmında olduğu gibi muhalif insanların elinde ve bu konularda yani maalesef istediklerini yapıyorlar. Yani ayrıca hani Türkçe rap tarihinde yapılan ilk dislerden biri bu Uçan Silahların yani Ceza ve Fuchs'un İstanbul şarkısı. Ama ilk versiyonu eğer YouTube'da ararsanız onu da bulursunuz. Uçan Silahlar İstanbul yazın çıkıyor. Yani burada diss tam olarak kime yapıldı? Belki kartele yapılmıştır. Tespit edemedim açıkçası. Bu konu hakkında Türkçe rap'te hiç de konuşulmadığı için net bir şey söyleyemiyoruz ama direkt gurbetçilere gittiği de kesin. Çünkü hani sözlerine baktığımız zaman sözleri şöyle arkadaşlar. Bazı kısımlarını alıyorum sizlere sadece. Gurbettekiler gurbette dursun. Buranın kahrını yıllardır ben çektim. Uzaklardan buraya gelmek sizin neyinize? İstanbul bizimdir, bizim kalacak. Avrupa'daki sen den de giden den. Yani açık sözler açıkça ortada. Bir şey söylemeye de gerek yok yani. Zaten daha sonra İstanbul şarkısının diğer versiyonu Nefret albümünde biliyorsunuz. Orada bu sözler değiştirildi mesela. Bu sözler yok o parçada. Mesela bunu neden değiştirdiler? O zaman bunu da düşünmek gerek. Yani demek ki daha sonra önümüze problem olarak çıkmasın diye değişti. Çünkü çok daha fazla ses getiren bir çalışmaydı neticede. Daha sonra biliyorsunuz Ceza'nın Yerli Plaka adlı bir albümü vardı. Yani bu da doğrudan aslında gurbetçilerin yabancı plaka ile Türkiye'de tatil yapmasıyla ilgili bir şey yani. Orada Yerli Plaka ben yerli bir markayım tarzında bir şey oldu. Yani her ne kadar bir MC cesaretli ve biraz da provokatif olması gerekiyorsa da yani bence bu albüm ismi, bu şarkı ismi biraz da yakışıksız oldu. Ama tabii bu çok eski bir konu ama bunlar zamanında bence yeterince konuşulmayan şeyler. Hele ki o Uçan Silahların İstanbul şarkısı bence hiç konuşulmadı. Ama aslında konuşulması da gereken bir şey. Yani Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Sadece dediğim gibi gurbetçi olarak olayın gurbetçi tarafından bir bakış açısını sizlere anlatmak istedim. Yani kimseyi de kırmak istemedim. Umarım kimse de kırılmamıştır. Bunları sizinle sadece paylaşmak istedim. Sizin de fikirlerinizi dediğim gibi merak ediyorum bu konuda. Çünkü dediğim gibi sosyal medyada çok çok kırıcı bir ortam var şu an. Umarım ki bu biraz daha sakinleşir. Herkes biraz daha kendini doğru ifade ederek, karşısındakini kırmadan, köprüler kurarak, duvarlar kurarak değil, köprüler kurarak biraz daha iyi anlaşırız diye umut ediyorum arkadaşlar. Daha fazla da gevezelik yapmadan programı kapatıyorum. Sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Murat K. resmi olarak tüm sosyal medya hesaplarından beni bulabilirsiniz. Murat K. resmi. Ondan hariç Spotify, YouTube, yani diğer platformlarda da bizi takip edin. Podcast'ı da dinlediğiniz platformda pozitif olarak değerlendirirseniz bizleri mutlu edersiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.